Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'uzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadithi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kardeşler, Allah izin verirse bugün faziletin korunması konulu derslerimize başlayacağız. Ve bu derslerde Şeyh Bekir Ebu Zeyd Rahimullah'ın geçtiğimiz senelerde vefat eden hadis alimlerinden Bekir Ebu Zeyd Rahimullah'ın Hirasetül Fadile adlı eserini takip etmeye çalışacağız. Müellif mukaddimesinde kitabını tanıtmak için şu şekilde başlamış. Hamd tek olan Allah'adır. Salat ve selam kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına ve kıyamet gününe kadar ona güzel bir şekilde uyacak olanlaradır. Bu risale, mümin hanımların erdem yolu üzerinde sebat göstermelerini sağlamak, düşüklüğe çağıran batıcıların iddiaları üzerindeki örtüleri açmak için insanlara sunduğumuz bir kitapçıktır. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye kulluk, temizlik, iffet, haya ve namusu kıskanmak esasları üzerinde kurulu, günümüzün dinine bağlı Müslümanın hayatı her taraftan itikat ve ibadetlerle ilgili şüphe hastalıklarını, yaşayışta ve toplumsal hayatta da şehvet hastalıklarını beraberinde getiren tehlikelerle dört bir yandan kuşatılmış bulunmaktadır. Bu hastalıklar, Müslümanların hayatında daha derinlere inmesi için İslam ile savaşmak amacına yönelik kötü bir planın, İslam ümmetine karşı hazırlanan kötü komplonun bir parçasıdır. Bunu yeni dünya düzeni, hak ile batılı, maruf ile münkeri, iyi ile kötüyü, sünnet ile bid'ati, sünnetten gelen ile bid'at olanı, Kur'an ile sonradan değiştirilmiş ve neshedilmiş Tevrat ve İncil gibi kitapları, cami ile kiliseyi, Müslüman ile kafiri birbirine karıştırmak amacını güden karıştırma teorisidir. Buna günümüzde globalizm veya küreselleşme de denilmektedir. Dinler arası diyalogda bu çabaların bir diğer adıdır, diğer bir yönüdür. İşte bu karıştırma teorisi, dini müminlerin nefislerinde yiyip bitirmek, Müslüman toplumu güdülen bir sürü haline getirmek, akidesi sarsılmış, şehvetlerine ve zevklerine gömülmüş, duygusuz bir hale geldiğinden ötürü, marufu da maruf, münker de münker olarak bilmeyen, yani iyiliği iyilik, kötülüğü kötülük olarak bilmeyen bir sürüye dönüştürmek için ortaya konulmuş en haince bir plandır. Bunun sonucunda bu toplum bedbaht olan kimseleri hüsrana uğramış bir şekilde topukları üzerine gerisin geriye dönsün ve aşama aşama dininden ayrılıp irtidad etsin, dinlerinden sıyrılsınlar diye amaçlarlar. Bütün bunlar dostluk ve düşmanlık, yani velâ ve berâ sınırlarını çiğneyerek Allah için sevme, Allah için buğz etme duygularını peyderpey aşındırma, dilleri hak sözü söylemekten alıkoymak, hayır namına bir kalıntıya sahip olan kimseler için ithamlar, suçlamalar üreterek onları terörizm, aşırılık, köktencilik, gericilik ve buna benzer kafirlerin, Müslümanlar için, batılılaşmış olanların iman edip sebat eden kimseler için, galip gelenlerin mustazaf kimseler için uydurdukları benzeri diğer lakaplarla itham etmek suretiyle cereyan etmektedir. Ümmetin sulandırılması, şehvetlerine gömülmesi, ahlakının çözülmesi yolunda bu tehlikelerin en uğursuzları ve en etkin olanları arasında gerek kendi hanımları, gerek müminlerin hanımları için İslami erdemi himaye etmekten yüz çevirmiş bulunan fitne propagandacılarının, fitnenin basamaklarında yükselmeye, hayasızlığı yaygınlaştırmaya çalışmalarıdır. Bunlar namusların temizliğini koruyup muhafaza etmekten yüz çevirmiş, bunları yerlerinden sarsmaya yönelmişlerdir. Bu kapıları kırıp geçmek için umutlanmışlardır. Bütün bunlar günahkarlığa davet eden propagandalar ve kadın hakları, kadının özgürlüğü, erkeklerle eşitliği ve benzeri saptırıcı sloganlar adı altında yapılmak istenmektedir. Ve buna benzer açıklanması uzayıp gidecek bir takım propaganda ve sloganlarla bunları sürdürmektedirler. Bunları küçücük akıllarla ve hasta fikirlerle ele almışlar. İslam topraklarında ve müstakim, düzgün toplumlarda bunlara çağırmaya koşmaktadırlar. Maksatları ise örtüyü kaldırıp atmak, çıplaklığı, açıklığı, ihtilatı yani kadın erkek karışıklığını, işte evde, her ortamda kadınla erkeğin bir arada bulunmasını yaygınlaştırmaktır. Ta ki tesettüründen sıyrılmış kadın, lisanı haliyle, hal diliyle, işte ey her türlü her şeyi mübah görenler, size hazırlandım desin. Onlar bu tuzaklarını sinsice uygulamayı koymak istediler. Bunun için önce çocuk bakım evlerinde kız ve erkeklerin karışmasını sağladılar. Çocuklar için medya araçlarında programlar koydular. Çocukları birbirleriyle tanıştırdılar. Toplantılarda her iki cinsten çiçeklerin demetlerini değil çelenklerini sundular. İşte çoğu insanların önemsemediği bu tür başlangıçlarla hicap delinir ve ihtilat, kadın erkek karışıklığı kurumsallaştırılır. Çoğu kimseler başlangıç olan bu işlerin maksatlarını kestiremez. Aynı zamanda bunların kaynaklarını da bilemez. Nitekim moda diye bilinen hayasızca ve seviyesiz kıyafetlerin değişiminde de durum yine aynı şekildedir. Moda aslında ırzlarını kaybetmiş, fahişelerden gelen bir rüzgardır. Bu sebeple onlar bizzat kendi namuslarını yenilenip duran kıyafetlerle teşhir ederler. Bu ise çıplaklığın ve sefihliğin en ileri derecesidir. Çarşı pazar bu tür elbiselerle dolup taşmakta, kadınlar da bunları satın almak için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Eğer bunların kokuşmuş kaynağını bilselerdi, hiç şüphesiz kendilerinde haya kırıntısı kalmış bulunanlar bunlardan uzaklaşırlardı. Harama başlangıçlardan birisi de küçük çocuklara çıplaklaştırıcı elbiseler giydirmektir. Çünkü bu yolla küçük çocuklar bu elbiselere alışmakta, bunlardaki başkalarına benzeme ve çıplaklık ile ziynetin başkalarına gösterilmesi haline daha küçük yaşlardan itibaren alıştırılmaktadır. Bu şekilde bu komplocular çeşitli yollar izlediler. Kadının çıplaklığını yüksek sesle istediler. Dört bir yandan onun açılması gerektiğini söylediler. Kimi zaman bu işin propagandasını yaparak, kimi zaman bizzat uygulayarak, kimi zaman fesat sebeplerini yaygınlaştırarak bu işi yapmaya kalkıştılar. Sonunda insanlar karma karışık bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Çoğu kimsenin ruhunda iman sarsıntıya uğradı. La havle ve la kuvvete illa billah. O halde mümin kadınların sıkıntısını kaldıracak, gareskar, kinci batılıların din ve ümmete yönelik kötülüklerini bertaraf edecek, Allah'ın mümin hanımlardan ibadet olarak istediği farz olan hicabı hatırlatacak, haya ve iffeti, mahremlere karşı şer'i kıskançlığı koruyacak, Allah ve Resulünün haram kıldığı çıplaklıkla, açılıp saçılmakla, ihtilat ile fazilete karşı savaş vermekten sakındıracak, fazilete ihanet edenlerin ve rezalete çağıranların yüzüne şamar gibi inecek, hak sözü yüksek sesle söylemek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ta ki iffetli olan hanımın lisanı hali, hal dili, uzak dur benden, uzak dur benden, sen benden değilsin, ben de değilim senden desin ve Allah Azze ve Celle bununla kullarından dilediği kimselere mahremlerini, kadınlarını bu kötü propagandalardan korumak uğrunda sebat versin. Şüphesiz bu kötü propagandaların hiçbirisini iyi bir şekilde, güzellik ve iyi niyetle yorumlamaya imkan yoktur. Çünkü Müslümanların da tanık olduğu çıplaklık, açılıp saçılmak, bu saptırıcı propagandaların sızdığı bütün İslami toplumlarda hayasızlığın yaygınlığı buna imkan vermektedir. Hatta basın bu hususta o kadar aşağılık derecelere inmiştir ki, toplumun değerlerine karşı çıkmak, bazı aşağılık kimselerin alçakça eğilimlerini hobi olarak göstermesi gibi hayasızlığa ön ayak olan bir takım sapık eğilimleri açığa vuracak seviyeye kadar ulaşmış bulunmaktadır. Ve buna benzer ahlaki kayıtlardan ve manevi bağlardan sıyrılıp uzaklaşmayı ifade eden bir takım görüntüleri yayınlayacak hale gelmişlerdir. Baba, oğul, kardeş, koca ve benzeri bir kadının sorumluluğunu Allah'ın kendisine yüklediği her bir erkek, kadının hicabı bırakıp açılmasına, hayadan uzaklaşmasına meydan vermekten çekinsin, Allah'tan korksun. Dünya menfaatlerini, nefislerin arzu ve isteklerini, namus ve haysiyeti korumak, ahirette uçsuz bucaksız mükafata nail olmak gibi daha hayırlı ve kalıcı olan şeylere tercih etmekten sakınsın. Müslüman hanımlar da Allah'tan korkmalı, kendilerini Allah'a teslim etmeli, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi biricik önder kabul etmeli, başıboşluğa, hayasızlıklara ve kokuşmuşluğa davet eden kimselere iltifat etmemelidirler. İmanı gerçek, yakini güçlü olan kimse Allah'a bağlanır, onun dini üzerinde dosdoğru yol alır. Evet, müellif bu şekilde başlangıç yaptığı kitabında ilk madde olarak erdemin 10 esasını, faziletin 10 esasını sayacak. Bu esaslardan birincisi olarak şunu zikrediyor. Erkek ile kadın arasındaki farklara iman etmek gerekir. Yani erkek ile kadın arasında fark bulunduğuna iman etmek faziletin korunmasında birinci esastır. Hem bedeni, hem manevi, hem dini bakımdan erkek ile kadın arasındaki farklılıklar kader açısından, şer'i açıdan, maddi ve akli açıdan apaçık ortadadır. Bunu şöylece açıklayabiliriz. Allah Azze ve Celle erkek ve kadını insan türünün erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı parçası halinde yaratmıştır. Nitekim Necm suresi 45. ayetinde mealen erkek ve dişiden ibaret olan ikili çifti o yaratmıştır buyurulmuştur. Her birisi kendi alanında kainatın imar edilmesi için çalışır. Yine kainatı Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek suretiyle imar etmekte ortaktırlar. Dinin genel esasları bakımından erkek ile kadın arasında herhangi bir fark söz konusu değildir. Hangi konulardır bunlar? Tevhid, akide, imanın hakikatleri, sadece Allah'a teslim olmak, sevap ve mükafat, teşvik ve korkutmaya dair emirler, yasaklar, faziletler gibi hususlarda erkekle kadın da birdir. Genel olarak haklar ve görevlerle ilgili genel şer'i hükümler bakımından da yine aralarında hiçbir fark yoktur. Zariyat suresi 56. ayetinde Allah Azze ve Celle ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurur. Yine Nahil suresi 97. ayetinde mealen erkek olsun kadın olsun kim mümin olduğu halde salih amel işlerse biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız buyurulmuştur. Yine diğer bir ayette erkek veya kadın her kim mümin olarak, iman etmiş olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve kendilerine hurma çekirdeğinin çukurcuğu kadar dahi zulmedilmez buyurulmuştur. Nisa suresi 124. ayet. Fakat Yüce Allah yaratılışın nitelikleri, görünüm ve var edilişleri itibarıyla erkeğin dişi gibi olmamasını hüküm ve takdir ettiğinden ötürü erkeklikte yaratılış bakımından bir mükemmellik ve tabii bir güç vardır. Dişiler ise yaratılış, karakter ve tabiatları itibariyle ondan biraz daha eksiktir. Çünkü dişinin ay hali, gebelik, doğum, süt emzirme, süt emen bebeğin halleri, ümmetin gelecek neslinin eğitilmesi gibi sorumlulukları vardır. İşte dişi bundan ötürü Adem Aleyhisselam'ın eye kemiğinden yaratılmıştır. O onun bir parçasıdır. Ona tabidir, ona aittir. Erkek ise dişinin işlerini görüp gözetmek, onu korumak, ona gereken harcamaları yapmak hususlarında ve her ikisinden meydana gelen zürriyet üzerinde kendisine güvenilen sorumlu kişidir. Yaratılış itibariyle ortaya çıkan bu farklılığın etkisi de güçleri ve bedeni, akli, fıtri, fikri, duygusal ve iradi kudretleri iş ve sorumlulukları yerine getirmek, bu hususta yetkinlik bakımından farklılıkları vardır. Buna ek olarak modern tıp alimleri de her iki cinsin yaratılış farklılıkları bakımından hayret verici bilgilere bugün ulaşmış durumdadırlar. Bu tür farklılıklar sebebiyle bir takım şer'i, dini hükümler söz konusu olmuştur. Her şeyden haberdar olan ve her şeyi hakkıyla bilen Yüce Allah'ın sonsuz hikmeti gereği bazı dini hükümlerde erkek ile kadın arasında farklılık, ayrılık ve üstünlük söz konusudur. Onların her birisinin yaratılışına ve oluşumuna uygun düşen görevlerde, her birisinin gücünde görevini yerine getirişinde, her birisinin insan hayatı hususunda, onda kendi alanıyla ilgili özel durumunda farklılıklar söz konusudur. Böylece hayat mütekamil bir hal alır ve onların her birisi bu hayatta kendi üzerine düşen görevi yerine getirir. Allah Azze ve Celle erkeklere yaratılış ve oluşumlarına, bünyelerinin terkibine, bu terkibin özelliklerine, yetkinliklerine, bunları yerine getirmek hususundaki yeterliliklerine, sabırlarına, gayretlerine, vakarlarına uyan özel bir takım hükümler koymuş ve onların genel olarak görevleri evin dışında olup evin içinde bulunanlar için çalışmak ve gerekli harcamaları yapmak için hükümler erkekler için tespit edilmiştir. Allah Azze ve Celle kadınlara da yaratılışlarına, oluşumlarına, bünyelerinin terkibine ve özelliklerine göre kendilerine uygun görevlerini yerine getirmeleri, katlanış güçlerinin azlığı, bunun gibi kendilerine mahsus özellikleriyle bağdaşan özel bir takım hükümler koymuştur. Onların görevleri de genel olarak evin içerisinde evin işlerini yerine getirmek ve onun içinde yaşayan ümmetin gelecek neslini eğitmek, yetiştirmektir. Evet, Allah Azze ve Celle İmran'ın hanımının söylediği erkek ise kız gibi değildir buyruğunu bize aktarmış bulunmaktadır. Âl-i İmrân suresi 36. ayetinde. Yaratmak, emir vermek, hüküm ve şeriat koymak yalnız kendisinin olan Allah'ın şanı ne yücedir. Araf suresi 54. ayetinde iyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur buyurulmuştur. İşte yaratılış, oluşum ve kabiliyetler bakımından Allah Azze ve Celle'nin kaderi ve kevni iradesi bu şekildedir ve Allah'ın emir, hüküm ve teşri konusundaki dini ve şer'i iradesi budur. Her iki irade kulların menfaatleri, kainatın imar edilmesi, fert, aile, cemaat ve insan toplum hayatının düzeni için bir araya gelmiş, aynı hedefte toplanmış bulunmaktadır. Burada erkek ve dişinin bazı özelliklerine değinmek gerekirse, erkeğe özgü, erkeğe has olan bazı hükümler şu şekildedir. Onlar evi korumak, gözetmek, faziletlerin koruyuculuğunu yapmak, aşağılık halleri önlemek, türlü musibetlere karşı korumak gibi sorumluluklarla evlerinin kavvamı yani reisleri, doğrultucuları konumundadırlar. Aynı şekilde onlar evlerin içerisinde bulunanlar için kazanmak, aile halkı için kazanmak ve onlar için gerekli harcamaları yapmakla, infak etmekle kavvam konumundadırlar. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 34. ayetinde mealin şöyle buyuruyor. Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler, kavvamdırlar. Bu Allah'ın bazılarını bazılarına üstün kılmış olmasından ve erkeklerin kadınlara mallarından infak etmelerinden dolayı böyledir. İyi kadınlar itaatli olan ve Allah'ın koruması ile kendileri de gizli olanı koruyanlardır. Tahrim suresinde Allah Azze ve Celle'nin altında diye kullandığı Kur'an'ı lafızda bu kıyamın yani bu kavvamiyetin aile reisliğinin etkilerini görüyoruz. Allah kafirlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal olarak verdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Tahrim suresi 10. ayet. Yani nikah altında erkeğin hükmü altındaydılar manasında. Allah Azze ve Celle'nin burada altında buyruğu bu iki kadının kocaları üzerinde herhangi bir otoriteleri bulunmadığını, otoritenin erkeklerin lehine onların üzerinde bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O halde kadın erkeğe eşit de olamaz, onun üstüne de asla çıkamaz. İkinci husus, peygamberlik ve risalet sadece erkekler arasında görülmüştür. Kadınlardan bu göreve kimse gelmemiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Senden önce peygamber olarak gönderdiklerimiz de kendilerine vahyettiğimiz şehirli erkeklerden başkaları değildi. Yusuf suresi 109. ayet. Müfessirler bu ayetin tefsirinde Allah Azze ve Celle kadından, melekten, cinden yahut bedevi bir kimseyi yani şehirli olmayan köylü bir kimseyi peygamber olarak göndermemiştir diye açıklamışlardır. Üçüncüsü, velayeti âmme denilen halifelik, devlet yöneticiliği gibi hakimlik, valilik ve buna benzer onun adına vekaleten uygulama yapan makamlar ile nikah gibi diğer velayetlerde kadınlar dışarıda kalmak suretiyle sadece erkekler için söz konusudur. Evet, erkeklere has ve kadınlar hakkında söz konusu olmayan pek çok ibadetler vardır. Cihadın ve cuma namazı kılmanın farz olması erkeklere mahsustur. Ezan ve kâmet getirmek ve buna benzer ibadetler de böyledir. Talak yani boşanma hakkı kadının değil erkeğin yetkisindedir. Çocuklar da kadına değil erkeğin nesebine nispet edilirler. Yani bugün soyadı deniliyor ya erkeğin soyadını alır çocuklar. Aslında yani soyadı kanunu daha yenilerde çıkmış bir şeydir belki ama daha önceleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminden beri uygulama nasıl? Babasına nispetledir. Yani oğlansa falanın oğlu denilir, babasına nispet edilir. Kızsa falanın kızı denilir, babasına nispet edilir. Erkeğin nispetine, nesebine nispet edilir. Erkek mirasta dişinin iki katını alır. Diyet, şahitlik ve benzeri durumlarda da erkek iki kadının yerini tutar. İşte bu ve benzeri erkeklere has bir takım hükümler ile Allah Azze ve Celle'nin talak ayeti diye bilinen, yani boşanma ayeti diye bilinen ayetin sonunda yer alan, erkeklerin ise kadınların üstünde bir dereceleri vardır. Allah azizdir, hakimdir buyruğunun anlamı budur. Bakara suresi 228. ayet. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kadınlara özel olarak tespit etmiş olduğu hükümlere gelince, bunlar ibadetler, muamelat ve evlenme ile buna bağlı olan hususlarda, yani yargı, hakimlik ve benzeri konularla alakalı pek çok konu altında düzenlenmiştir. Bunlar Kur'an ve sünnetten konuyla ilgili fıkhi eserlerden öğrenilebilir. Hatta geçmiş dönemde de günümüzde de sadece bu alana ait müstakil eserler yazılmıştır. Bu hükümlerin bir bölümünü kadının hicabı ve erdeminin korunması oluşturuyor. Allah Azze ve Celle'nin erkek ve kadına özel olarak tespit etmiş olduğu bu hükümler bir takım hususları da ifade eder. Birincisi, erkek ile kadın arasında maddi, manevi ve şer'i farklılıkların bulunduğuna inanmak ve bunları teslimiyetle karşılamak. Yani Allah Azze ve Celle'nin hikmeti böyle gerektirmiştir. Buna erkeğin de kadının da teslim olması gerekir. Herkes Allah'ın takdiri ve şeriatı itibariyle kendisine tayin edilmiş olduğuyla razı olmalıdır. Allah kendisine ne takdir etmişse buna razı olmalıdır. Bu farklılıkların adaletin ta kendisi olduğuna da itikad etmek gerekir. Şüphesiz bu insanlık toplumunu hayatının nizama sokan ve belli bir düzene koyan yegane düstur olduğuna inanmak gerekir. Erkek olsun kadın olsun hiçbir Müslüman Allah'ın diğerine tahsis etmiş olduğu sözü geçen farklılıkları temenni etmemelidir. Çünkü böyle bir temenni Allah'ın kaderine, Allah'ın hüküm ve dinine razı olmamak demektir. Kul Rabbinden lütfu ihsan istesin. İşte bu kıskançlığı ortadan kaldıran, mümin ruhu güzel bir şekilde eğiten, Allah'ın kaza ve takdirine razı olmaya alıştırıp bu yolda eğiten şer'i bir edeptir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle böyle bir razı olmayışı yasaklayarak şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi 32. ayetinde. Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Onun lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir. Ayetin nüzul sebebi Mücahid'in rivayetine göre şöyledir. Ümmü Seleme ey Allah'ın Resulü dedi. Erkekler gazaya çıkıyor, biz ise çıkmıyoruz. Hem bizim mirastan payımız erkeklerin yarısıdır dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin ayeti nazil oldu. Bunu Taberi, İmam Ahmed bin Hanbel ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. İmam Taberi rahimeullah bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. Bununla Şanı Yüce Allah şunu demek istemektedir. Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri arzulamayın. Nakledildiğine göre bu erkeklerin konumunda olmayı temenni eden ve erkeklere has bir takım özelliklerin kendilerinin de olmasını isteyen bir takım kadınlar hakkında inmiştir. Allah Azze ve Celle kullarına batıl temennilerde bulunmayı yasaklayarak kendi lütfundan dilekte bulunmayı emretmektedir. Çünkü temennilerde bulunmak kişileri kıskançlığa ve haksız yere azgınlığa iter. Sadece temennide bulunmak bile Kur'an nasıyla yasaklandığına göre, yani sadece böyle bir şey temenni etmek bile yasaklandığına göre, erkek ile kadın arasındaki dini farklılıkları inkar ederek bunları ortadan kaldırmaya davet eden, eşitlik isteyen ve erkek kadın arasında eşitlik adı altında buna çağıran kimselerin durumu ne olabilir? Şüphesiz ki bu inkarcı bir nazariyedir. Çünkü böyle bir iddia ile erkek ile kadın arasındaki yaratılış ve manevi bakımlardan mevcut farklılıklar konusunda Allah Azze ve Celle'nin kevni ve kaderi iradesine karşı çıkmak ve daha önce bir bölümünden söz ettiğimiz gibi birçok hükümde erkek ile kadın arasındaki farklılıkları ortaya koyan açık şer'i naslar çerçevesinde İslam ile mücadeleye girişmek demektir. Yaratılış ve yetkinlik hususlarındaki farklılıklara gelince Bunlara rağmen, bu farklılıklara rağmen bütün hükümlerde eşitlik söz konusu olursa elbette bu fıtrata karşı çıkmaktır ve bu hem üstün olana hem de daha alt mertebede bulunana zulmetmenin ta kendisidir. Hatta beşeri toplumun hayatına bir zulümdür. Çünkü bunun neticesinde üstün olanın güçlerinin meyvelerinden mahrum kalınacak ve daha alt mertebede olanın gücün üzerinde de ağır yükler yüklenecektir. Hakimler hakiminin şeriatinde bu türden bir hardal tanesi kadar dahi zulüm bulunamaz. Bundan dolayı bu yüce hükümlerin himayesinde kadın anne olarak, evinin idaresini üstlenen olarak, ümmetin gelecek nesillerinin eğiticisi olarak daima teminat altında tutulmuştur. Büyük alimlerden Mahmud bin Muhammed Şakir, az önce geçen Taberi'nin sözleri ile ilgili olarak şöyle diyor. Fakat bu kabilden sözler ve arzular bu dönemin insanlarının bolca yaptıkları bir iştir. Onlar bu hususu anlamakta öyle bir karışıklığa düşmüş bulunuyorlar ki bundan kurtulabilmeleri ancak samimi bir niyet, bu insanın tabiatını sağlıklı bir şekilde kavramak, hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız temennileri ayırt edebilmek, üstün gelmiş toplumları taklit etme boyunduruğundan kurtulmak, günümüzdeki toplumları sağa sola savuran tutarsız toplumların esaretinden özgürlüğe kavuşturmakla mümkün olabilir. Fakat Allah'ın kendilerine hidayet vermesini, hallerini ıslah etmesini dilediğimiz bizim ümmetimizin insanları sapık yoluna sürüklenmiş bozulan hallerini gayret, akıl ve hikmet ile düzeltebilecekleri şeylerle düzeltmek suretiyle fesadı birbirinden karıştırmış bulunuyorlar. Bu ikisinin arasını birbirine karıştırmışlardır. İnsanlar öyle aşırıya gitmiş, çağlarının basınına egemen olan kin sahibi propagandistler öyle çoğalmıştır ki artık kimse kimseyi anlamaz olmuş, akıllar karmakarışık bir hal almış, çoğu insanların ayağı bu propagandacı kimselerin arkasından kaymıştır. Nihayet dine müntesip ilim ehli, kendilerini İslam dinine nispet eden bazı ilim ehli kimseler, bu kimselerin arasından bile bu konuda dindar herkesin uzak olduğu sözler söylenmeye başlanmış ve işte profesör gibi unvanlarla din, ilahiyat konusunda profesörlük gibi rütbelere sahip insanlardan dahi bu kafirlerin ilk tohumunu attıkları bu sözleri papağan gibi tekrarladıklarını işitir hale gelmiş bulunuyoruz. Bir ümmetin erkekleriyle, kadınlarıyla afet, musibet ve bilgisizlikten uzak sağlıklı bir hayat yaşaması ile ümmetin erkek ile kadın arasındaki her türlü farkı bir kenara iterek Taberi Rahimeullah'ın dediği gibi kişileri kıskançlığa iten, haksızca azgınlığa götüren, batıl temennilere dönüşmesi arasında büyük bir fark vardır. Allah'ım, dillerin kalplere hainlik ettiği bir zamanda bizi dosdoğru yola ilet. Yüce Allah'ın emrine, kendileri hakkındaki hükmüne muhalefet eden kimseler, kendilerinden öncekileri alıp götürdüğü gibi bu yeryüzündeki izlerini silip süpürecek, onlardan geriye hiçbir şey bırakmayacak bir musibetin kendilerine gelip çatmasından korksunlar. Evet, bu esas ile ilgili açıklamalarımızla erkek ile kadın arasındaki maddi, manevi ve şer'i farklılıklar ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu esasa bağlı olarak ziynet ve hicap hususlarında erkekler ile kadınlar arasındaki farklılığa dair gelecek esaslar bina edilecektir. Yani daha sonraki esaslar bu esasın üzerine bina edilecektir. İşte bu konudaki ikinci esas genel hicap. Yani hicapla kastedilen örtünme, tesettür. Genel hicap, genel anlamıyla alıkoymak, setretmek, yani örtmek, kapatmak demektir. Erkek yahut kadın her Müslümana bu farzdır. Yani erkeğe de kadına da bir hicap farz, örtünme farz. Erkek erkeklerle birlikte, kadın kadınlarla birlikte, biri diğeriyle beraber her birisi fıtratına, karakterine, kendisi için dinde belirlenmiş hayati görevlerine uygun düşecek şekilde hicap ile örtünmekle emrolunmuşlardır. Her iki cins arasındaki hicap, yaratılış, güçler ve onların her birisi için dinde tespit edilmiş görevler çerçevesinde farklılık arz eder. Erkeklerin göbekten diz kapağına kadar hem erkeklere hem de kadınlara karşı avretlerini örtmeleri farzdır. Bundan hanımları yahut da erkeğin sahip olduğu cariyeler istisnadır sadece. Yani demek ki neymiş? Erkek göbeği ile diz kapaklarının arasını sadece hanımına veya cariyesi varsa cariyesine gösterebilir, başka kimseye gösteremez. Buralar onun avretidir. Babası da olsa, abisi de olsa, kardeşi de olsa. Kaldı ki bugün insanlar, bakın erkekler de hicabı delmiş durumda, yalnız kadınlar değil. Futbol oynanır, herkes seyretmeye gider. Şortlarla oynanır. İnsanlar denize girer, avretler açık bir şekilde giriliyor. Buna bakmak da aynı şekilde caiz değil. Evet, demek ki kadınlar örtünmüyor diye şikayet etmeden önce erkeklerin bu tesettürü yerine getirmediğini bir sorgulamamız lazım. Şeriat, şehveti uyandıran dokunma ve bakma korkusu dolayısıyla çocukların aynı yatakta bir arada uyumalarını yasaklamış ve birbirlerinden ayrılmalarını emretmiştir. Erkeğin üzerinde hiçbir şey bulunmaksızın namaz kılması yasaklanmıştır. Erkek olsun, kadın olsun, çıplak hiç kimse Beytullah'ı tavaf edemez. Erkek ya da kadın, kimsenin kendisini görmediği bir yerde geceleyin dahi olsa çıplak olarak namaz kılamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıplak yürümeyi yasaklayarak çıplak olarak yürümeyiniz buyurmuştur. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yalnız kaldığımız zaman yarı çıplak soyunmamız hakkında ne dersin diye sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah insanlardan çok kendisinden haya edilmeye daha layıktır buyurmuştur. Yani her şeyden önce Allah Azze ve Celle'ye karşı haya bunu gerektirir. İhramda iki cins arasındaki farklılıklar bilinen bir husustur. Erkeklerin erkekliğe yakışmayan ziynetlerle giyim, süs eşyası, konuşma ya da benzeri herhangi bir yolla kadınlara benzemeleri yasaklanmıştır. Erkeklere elbiselerini ayak bileğinden aşağı sarkıtmaları yasaklandığı halde, yani şu ayak bileği, topuk deriz, ayak bileği kısmından aşağıya pantolonu, eteği, yani izar giyiyorsa eteği, burayı geçmemesi emredilmiş. Geçerse ateşli olacağı bildirildiği halde kadınlar ayaklarını örtmek üzere elbiselerini bir arşın kadar da sarkıtmalar emrolunmuştur. Kadına da tam tersi. Yani kadının eteği yerde sürünmek zorundadır. Bu emredilmiştir. Neredeyse bunu uygulayan yok. Aynı şekilde erkekler de öyle. Giyilen pantolonlar ayak bileğini geçer konumdadır. Evet, Allah müminlere gözlerini bakmaları yasak olan şeyler ile şehvetlerini harekete getirecek her bir şeye bakmaktan sakınmalarını emretmiştir. Bu nefsin kendisini harama düşürmesi muhtemel olan herhangi bir şeye göz dikmekten uzaklaştırılması hususunda çok önemli bir şer'i edeptir. Erkeklerin tüy bitmemiş çocuklarla baş başa kalmaları, şehvetle yahut da şehvetin galeyana gelmesi korkusuyla onlara bakmaları da yasaklanmıştır. Erkeklerin tüy bitmemiş çocuklara, erkek çocuklara dahi bakmaları yasaklanmıştır. Ve buna benzer günahlardan, pisliklerden insanı arındıran ve tertemiz eden daha başka hususlar. Çünkü böylesi kişiye imanın tadını alma imkanını verir. Kalbini nurlandırır, güçlendirir. Edep yerlerini korumasını, hayasızlıklardan, çirkinliklerden ve mertliğe yakışmayan işlerden uzak kalmasını sağlar. Hayasını korur. Peygamber aleyhissalatü vesselam, haya hayırdan başka bir şey getirmez buyurmuştur. Diğer bir rivayette, hayanın tamamı hayırdır. Yani haya, hayırdan ibarettir, iyilikten ibarettir buyurmuştur. Bir başka hadiste de iman 70 küsur şubedir ve haya da bundan bir şubedir buyuruluyor. Evet, genel hicap bu şekildeydi. Bir de özel hicap vardır ki bu da kadınların hicabının ne şekilde gerçekleşeceğiyle alakalı. Bunları biz aktardığımızda inşallah günümüzde aslında tesettürlü diye düşünülen insanların, sokaklarda gördüğümüz, örtülü zannettiğimiz insanların aslında Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından bu münafık kadınların örtünme şeklidir diye tarif edildiğini göreceğiz. Ve cahiliye kadınların da bunlardan daha fazla örtündüğünü göreceğiz. İslam ise cahiliye örtünmesinden farklı bir örtünme biçimi getirmiştir. Bunların detayları Allah izin verirse daha sonraki derslerimizde devam edecek. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah okuduklarımızı anlamayı, gereğince amel etmeyi bizlere nasip etsin.
Topuklara kadar, topuktan aşağı o hangi rivayetler, onu açıklar mısın?
Şimdi bu konuda neredeyse mütevatir diyebileceğimiz derecede hadisler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu ayak bileği kısmından paçaların aşağı geçmesini ateştedir buyurur. Ve bu şekilde namaz kılan bir kimseye Allah bakmaz.
Nerede şu mu hocam?
Evet, şurası.
Şu dışarıdaki mi?
Şurası.
Şu kemiğin olduğu yer değil mi?
Şu kemiğin olduğu yer, evet.
Buradan aşağı inmesi.
Evet, buradan aşağı inmemesi gerekiyor. Buradan aşağısı ateştedir ve bu büyüklenerek, kibirlenerek yapıldığı zaman Allah Azze ve Celle'nin buna... Tabii.
Bu hadis kimden geliyor hocam?
Bu Buhari'de, Müslim'de geçen hadisler bunlar. Bu konuda pek çok rivayet var. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en iyisini şu diz kapaklarına kadar kaldırılması olduğunu tavsiye ediyor. Biraz daha sarkıtabilir miyim diyor, müsaade ediyor. Şöyle dizin yarısına kadar sarkıtıyor. Biraz daha sarkıtabilir miyim buraya kadar? En son topuğa gelince artık ondan aşağı yoktur diyor. Bu ayak bileğine gelince. Buradan aşağısı ateştedir buyuruyor. Yani erkeğin ayak bileğini geçmeyecek şekilde giyinmesi farzdır. Bu Allah ve Resulünün bir emridir. Bundan aşağısı da ateştedir buyurularak aksinden de sakındırılıyor. Yani bazıları diyor ya hani İslam şekilcilik dini değildir diye. Biz Allah Azze ve Celle'nin bize tayin ettiği sınırlara giyimde de işte necasetten taharette de hadesten taharette de her konuda Allah Azze ve Celle'nin bize tayin ettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle veyahut fiilleriyle bize şeriat kıldığı şeylerden sorumluyuz. Bunların kimisi bugün bazı insanların şekilcilik dediği kapsama giriyor. İslam dini şekilcilik midir diyen insanlar madem öyle neden hacca gittiklerinde ihrama giriyorlar? Bazı şekiller vardır ki erkeğin kadına benzemesi, kadının erkeğe benzemesi, şeklen benzemesi yasaklanmıştır. Yine bir Müslümanın erkek ya da kadın kafirlere benzemesi yasaklanmıştır. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Kim bana itaat ederse izzete kavuşur, zillet ise bana muhalefet edenlere yazıldı. Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır buyuruyor. Yani kafirlere benzememek zaten Müslümanların izzetinin gereğidir. Nedir bu? Müslüman Allah Azze ve Celle'ye teslim olmakla bir izzet sahibidir. Sahip olduğu bu dinin, mensup olduğu bu dinin izzetini kafirlerin karşısında alçalmakla alçaltamaz. Bir Müslüman kendisini kafirlerin karşısında alçaltamaz. Hatta bu sebeple bazı fetvalar bile alimler vermişlerdir. Mesela sormuşlar, Darül Harp bir ülkede, diyelim Almanya'da, çöpçü olarak çalışabilir miyiz? Fetva ne şekilde gelmiş? Bu caiz değildir. Neden? Çünkü Müslümanın kafir karşısında ezik pozisyonuna düşmesidir bu. Yani Müslüman diniyle izzetli olmak zorundadır. Kafirler karşısında diniyle, itaatiyle izzetli olmak zorundadır. Kadın tesettürüyle izzetli olmak zorundadır. Ama bugün o hale getirmişlerdir ki ta ilkokul seviyelerinden, çağlarından itibaren asker bir toplum yetiştirirler. Sürekli komutlarla uzat kolları, sıraya gir, rahat, hazır ol, indir elleri. Hep komutlarla. Öğretmen gidince ayağa kalk, otur deyince otur. Hep bu şekilde ne yapmışlar? Diledikleri komutları vermişler. Ondan sonra dinini yaşamak isteyen insanlar da ancak kaçak göçek. Kıyılarda, köşelerde neredeyse işte insanlar şu psikolojiye sahip bir halde yaşamaya başlamışlar. İşte ben namazımı alenen kılarsam memurluk görevinden atılırım. Veya şu olur, bu olur gibi. Hayır, Müslüman diniyle izzetli olacak. Dininin emri olan şeyle kafirlerin kafasına çatlatacak bu Allah'ın emirlerini. Kendisi bizzat yaşayarak. Müslümandan istenen budur. İslam ile izzet bulmak budur. Kafirlerin karşısında asla ezilmemek, onların kılık kıyafetini dahi taklit etmemek suretiyle onlara hiçbir değer vermemek. Çünkü Tevbe suresi 28. ayetinde müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, Allah'a ortak koşanlar ancak pisliktir buyuruluyor. Hiç pislik gördüğün birisini taklit eder misin? Pislik gördüğün birisine benzemeye çalışır mısın? İnsanlar birazcık basiretle hareket etse, yani Allah'a isyan yolunda yarışan insanları, şarkıcısıdır, topçusudur, popçusudur, bunları taklit etmeye kalkıyorlar. Bunların konserlerinde kendilerinden geçiriyorlar. Aslında Allah'tan gayrı bir takım varlıkları ilah edinmişlerdir, farkında değiller. Çünkü bu kimseyi Allah için secde ettiğinde bu huşuda bulamaz. Bu şekilde feyze gelmez. Bir şarkıcıyı, bir meşhuru gördüğü zaman feyze geldiği gibi feyze gelmez. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıyorsun günde 5 vakit. Bununla emrolunmuşsun. Ve bunu huşuyla yapmakla emrolunmuşsun. Öyle ki huşusuz kıldığın namazların huşusuz kısımları tekrar sana suratına çarpılacak. İşte Müslüman olmanın bize yüklediği, prensip olarak yüklediği şeylerin başında bunlar geliyor. Yani dininle aziz olmak, bu izzete sahip olmak. Ama bu kafirlere karşı, Allah'a isyan edenlere karşı, fasıklara karşı, Müslüman kardeşine karşı ise mümkün mertebe tevazu sahibi olman. Tevazu kanatlarını indirmen, hiçbir Müslümandan kendini üstün görmemen şeklinde. Yani bu dengeyi birlikte gözetmek emrediliyor. Ama o hale gelmişlerdir ki, böyle kafirlere hoşgörü çırtkanlığı yapan insanlar, Müslümanlara şöyle burunların ucuyla bakarken, kafirlere hazretleri diyerek ifadeler kullanarak saygı gösteriyor, tazim ediyor, önlerinde eğiliyorlar. Dinler arası diyalog diyorlar, Müslümanlara tepeden bakıyorlar, kafirlerin ellerine ayaklarına sarılıyorlar. Bu Müslümanın izzetine asla yakışmaz, Allah'ın kulundan istediğinin tam tersine bir harekettir. Allah Azze ve Celle bizleri diniyle aziz kıldığı gibi bunun şuurunu tatmayı, yaşamayı ve İslam'ın izzeti karşısında kafirleri hor düşürmeyi bizim ellerimizle nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.